kitaplardan.
İyi günler sevgili dinleyenler. Bir başka eserle sizlerleyiz bugün. Türkçe edebiyatın kuruluş ve kimlik kazanış dönemlerinden önemli örnekleri tanıtmaya çalışıyoruz birkaç programdır. Bu dönem ve sonraki dönemler edebiyat deyince ilk akla gelen şiir olmuştur bildiğiniz gibi. Çünkü nesir veya bugünkü tabirle düz yazı edebiyatı henüz yeterince gelişim gösterememiştir bu dönemlerde. Bu husus dünya edebiyatının başka dilleri için de geçerlidir genel olarak. O yüzden geçmiş dönem eserlerimizin büyük çoğunluğu manzum eserlerdir. Bugün sizlere yine bir şairin divanından söz edeceğiz. Şairimiz Ahmet Paşa ve onun divanı bugünkü konumuz. Sevgili dinleyenler, Ahmet Paşa, divan şiirinin kuruluş döneminin önemli şairlerinden birisidir. Ahmet Paşa, 2. Murad'ın kaz askerlerinden olan Veliyüddin Efendi'nin oğludur. Büyük bir ihtimalle Edirne'de dünyaya gelmiştir. Bursalı diye tanınır. Bursalı olarak tanınmasının sebebi hayatını Bursa'da geçirmiş olması ve orada vefat etmesidir. Tahsilini tamamladıktan sonra babasının da nüfuzu sayesinde müderris olarak Bursa Muradiye Medresesi'nde ilk vazifesine başlar. Burada öğretim kadrosunda yer alır. Daha sonra da meşhur Molla Hüsrev'in yerine Edirne'ye tayin edilir müderris olarak. Fatih Sultan Mehmed'in padişah olmasından sonra yükselmesi hızlanır. İlk önce kaz asker olur. Daha sonra da padişahın hocası makamına getirilir. Bunda şiirlerinde padişahı methederek ondan gördüğü ilginin payı olduğu kadar bilhassa bir devlet adamı sıfatıyla gösterdiği başarıların da rolü vardır. Ayrıca onun bir ilim adamı olarak da yetkinliği bu yükselişinde etkili olmuş olmalıdır. Böylece ilim aleminde ve siyasette devlet kademelerinde en yüksek makamlara ulaşmış ve sonunda da vezirlik rütbesine erişmiştir. İstanbul'un fethi sırasında da padişahın yanında bulunmuş, padişahın özel ilgisine mazhar olmuş ve daha ziyade ordunun maneviyatının yükseltilmesinde Ahmet Paşa'nın rolü olmuş, hizmeti olmuş. Tezkire yazarı Sehi onun çok nüktedan birisi olduğunu söyler. Ayrıca onun inceliklere çok dikkat ettiğinden, ayrıntılara önem verdiğinden, kılı kırk yarmasından söz eder. Ve bu niteliğinden dolayı da ordu içerisinde sipahi müftüsü olarak anılmıştır. Bundan da gene Sehi söz etmektedir tezkiresinde. Ancak Fatih'in Ahmet Paşa'ya olan bu ilgisi ve onu adeta bir gölge gibi yanından ayırmayışı bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Kıskançlığa yol açtığı bu durumun ifade edilmekte kaynaklarda ve böylece bir gün işler tersine dönmeye başlamıştır. Bu kıskançlıkların sonucunda ya da başka unsurların etkisiyle. Ahmet Paşa bazı dedikodular üzerine padişahın ilgisini kaybetti. Bununla da kalmadı. Onun gazabına uğrayarak tevkif edildi, yani tutuklandı. Aşık Çelebi bu olaya fazlaca yer vermiş ve onun verdiği bilgilere göre biz konuyla ilgili daha fazla bilgi sahibi oluyoruz. Bu bilgilere göre Ahmet Paşa'nın idam edilmesi gibi bir durum ortaya çıkmış. Padişahın kafasında böyle bir kanaat ortaya çıkmış ama daha sonra bu düşünceden vazgeçilerek o hapis cezası alarak bu badireyi atlatmıştır. Başka tezkirelerde ise onun Yedi Kule zindanlarında hapsedildiğine dair bir ayrıntı da vardır. Bu badireyi atlatan Ahmet Paşa padişaha Kerem redifli bir kaside yazmıştır. Bazı görüşlere göre bu Kerem redifli kaside onun affedilmesinde etkili olan kasidedir. Fakat bundan sonra her şey eskisi gibi olmamış. Ahmet Paşa'nın devlet adamlığı ile ilgili serüveni çok da ilerlememiş. İlim hayatına dönmek durumunda kalmış. Önce Bursa'da Orhan ve Muradiye medreselerinde mütevelli heyet üyesi olmuş ve kendisine maaş bağlanmış. Bursa'daki bu rahat hayatı ve buna rağmen eli sıkı davranışı burada onunla ilgili bazı latifelerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Özellikle Lami Çelebi, Bursalı meşhur şair ve mütercim Lami Çelebi, Letaifname'de bu konulardan bahsetmektedir. Daha sonra gene devlet kademelerinde görevler almıştır. Sancakbeyliği gibi Ankara'da görev yapmıştır. Tire'de görev yapmıştır. Ve daha sonra da Sancakbeyi olarak 2. Bayezid zamanında tekrar Bursa'ya dönmüştür. Ama padişaha yakınlık kazanamamış bundan sonra Ahmet Paşa. Şair olarak daha ziyade ve alim olarak hayatını devam etmiş ve ömrü Bursa'da tamamlanmış bu şekilde ve cenazesi Muradiye Medresesi yakınında bulunan türbeye defnedilmiştir. Şakaik-i Numaniye tercümesi gibi bazı kaynaklar onun evlenmediğine dair bir bilgi aktarırlar. Aşık Çelebi ise tezkiresinde bunun yanlışlığını vurgular ve evliliğinden söz eder. Fatih Sultan Mehmet'in kendisini evlendirdiğinden söz eder. Bu evlilikten bir kızının olduğunu ve bu kızın da 7-8 yaşlarında vefat ettiğini belirtir ayrıca. Divanını 2. Bayezid'in emri üzerine bir araya getiren, tertip eden Ahmet Paşa'nın burada Bayezid için yazmış olduğu 8 methiye kasidesi bulunmaktadır. Ali Nihat Tarlan Hoca tarafından yayımlanan divanına göre Ahmet Paşa'nın Türkçe şiirleri dışında Arapça ve Farsça şiirleri de vardır. Bunlar içinde bir de Rumca müfret bulunmaktadır. Besmele'nin fazileti hakkında 8 beyitlik bir girişle başlayan divanın ilk manzumesi Sultan Bayezid'e övgü ve dua ile sona eren mesnevi tarzında 120 beyitlik bir münacattır, yani dua mesnevisidir. Daha sonra klasik divan eserlerinde yer aldığı şekliyle naat, padişahın övgüsü ve daha sonra da diğer kaside ve gazeller bu divanda sıralanmaktadır. Divanda 352 gazel yer almaktadır. Bir murabba tarzında şiir, 9 adet Arapça manzume, 16 Farsça gazel ve 12 kıta ve müfret bulunmaktadır. Arapça, Farsça ve Türkçe toplam 27 tarih, yani tarih beyti, 48 mukatta, yani kıta, 47 de müfret, yani tek beyt tarzında söylediği şiirler bu divanda mevcuttur. Divan üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır Ahmet Paşa'nın, sevgili dinleyenler. Başta belirttiğimiz gibi Ali Nihat Tarlan önemli bir çalışma yapmış. Daha sonra bu divan üzerine, Ahmet Paşa'nın divanı üzerine edisyon kritik çalışması da yapılmış. Mezuniyet tezi olarak Davut Zeki Pınar tarafından yapılan bir çalışma bu, 1938 yılında. Bu tezi Fuat Köprülü, meşhur edebiyat araştırmacısı Fuat Köprülü takdirle anar. Çünkü bu divanın edisyon kritik çalışmasında divanın 4 ayrı nüshası karşılaştırılmış ve ilmi bir çalışma yapılmıştır. Ali Nihat Tarla'nın hazırladığı Ahmet Paşa Divanı'nda ise daha çok nüsha ele alınmıştır. Burada 15 nüshanın irdelendiğini, değerlendirildiğini görüyoruz. Fakat Ahmet Paşa ile ilgili, onun divanı ile ilgili yapılacak daha çok çalışma olduğunu belirtmek gerekir. Çünkü bu nüshalar dışında da özellikle yurt dışında önemli nüshalar bulunmaktadır. Mesela Berlin'de bulunan bir nüsha önemli bir nüshadır. Süleymaniye Kütüphanesi'nde ayrıca bazı nüshalar vardır. Bu nüshaların çokluğu aslında Ahmet Paşa'nın şair olarak hayattayken de önemli bir ünde olduğu, üne kavuştuğu şeklinde bir sonuç ortaya koymaktadır. Ahmet Paşa devlet adamı olarak öne çıkmakla birlikte veya ilim adamı, müderris, medrese hocası olarak öne çıkmakla birlikte şairlik alanında da çevresini etkilemiştir. Öyle görünmektedir. Ve kendisinden sonraki şairlerin ona bakışları, ona ilgileri de bunu yansıtmaktadır. Ahmet Paşa'nın hayatından bahseden kaynaklar onun zekasının keskinliğinde ve nüktedanlığı hususunda hemfikirdirler. Divanındaki ifadeler de bu görüşleri destekler niteliktedir. Ahmet Paşa devrinde kendisi Sultan-ı Şuara unvanını almış. Şiirleri bütün Türkçe coğrafyasını, özellikle Anadolu ve Rumeli'ye yayılmış. Hatta Hüseyin Baykara'nın Herat'taki sarayına kadar ulaşmıştır ki Hüseyin Baykara dönemin önemli vezirlerinden birisidir ve edebiyatçıları, şairleri, yazarları, alimleri himaye etmesiyle meşhurdur. Alişir Nevai'nin hamisidir ve başka Farsça yazan şairlerin, Türkçe yazan şairlerin hamisidir, onları desteklemiştir. Ahmet Paşa'nın şiirlerinin Hüseyin Baykara'nın sarayına, Herat'a, Orta Asya'ya doğru ilerlemesi onun şiirdeki gücünü ortaya koymaktadır aslında. Onunla ilgili bir ipucudur sevgili dinleyenler. Tezkireci Aşık Çelebi'nin rivayetine göre 15. yüzyılın ünlü Çağatay şairi Alişir Nevai, biraz önce bahsettiğimiz Hüseyin Baykara'nın dostu ve koruduğu kişi ve Türkçe açısından önemli bir şair ve yazar, Türk dilinin savunucusu, Türk dilinin öncülüğünü yapmış bir şair. 15. yüzyılın ünlü bu şairi Alişir Nevai, 2. Bayezid'e 33 gazel göndermiş. Bu da önemli bir ayrıntıdır. Yani devletlerin birbirleriyle olan kültürel ilişkilerini de ortaya koyan bir ayrıntıdır. İkinci bir ayrıntı burada Ahmet Paşa ile ilgili olan ayrıntı daha önemli bizim için. Ahmet Paşa'nın şairliği açısından da önemli. Bayezid kendisine gönderilen bu 33 gazeli Ahmet Paşa'ya göndermiştir. Başta da söylediğimiz gibi Ahmet Paşa Bursa'da ikamet etmektedir ve Bayezid'e bundan daha fazla yakınlık kuramamıştır. O dönemde Bursa'da görevlidir. Bursa'ya 2. Bayezid bu şiirleri göndermiş ve Ahmet Paşa şiirleri incelemiş ve kendisi de bunlara nazireler yazmıştır. Ahmet Paşa Nevai'nin şiirlerinin mükemmelliğe ulaşmasını Hüseyin Baykara'dan gördüğü ilgiye ve sarayda kendisine verilen öneme bağlayarak nazirelerinden birinde Fatih'in kendisine gösterdiği alakanın yeniden gösterilmesi gerektiğini işaret etmiştir. Aslında şairlerin gelişmesine yol açan şey devlet adamlarının onlara ilgi göstermesidir diye bir sonuç çıkarmış. Bunu ima etmiş ve kendisine yeterince ilgi gösterilmediğini de aslında bu şekilde dolaylı olarak belirtmiştir. Ahmet Paşa daha sonraki şairler arasında üstad olarak benimsenmiş bir şairdir. Bunu Ahmet Paşa'ya nazire yazan şairlerin çokluğundan da görüyoruz. Lami, Necati, Baki gibi şairler, Safi, Ahi gibi şairler Ahmet Paşa'ya nazireler yazmışlardır. Yani onun şiirlerine cevap yazmışlardır. Onun şiirlerine benzer şiirler ortaya koymuşlardır. Ahmet Paşa'nın Nevai'nin şiirlerini gördükten sonra ona yazdığı nazirelerle şöhret bulduğuna dair de bazı tezkire yazarlar tarafından bilgiler aktarılmaktadır. Bu iddialar tabii ki onun önceki şiirlerini gölgede bırakmaz. Onun şairliğinin gücüdür aslında burada. Bu nazirelerin de güçlü olmasını sağlayan bu tartışmalar araştırmacılar tarafından o günden bu yana sürdürülmüştür. Ama sonuç olarak Ahmet Paşa'nın şairlikteki gücü onun bu şekilde şöhret kazanmasına ve sonraki şairler arasında benimsenmesine yol açmıştır. Ahmet Paşa gerek tezkireciler gerekse 19. yüzyılın ikinci yarısında Ziya Paşa ve Muallim Naci tarafından Şeyhi ve Necati arasında yetişen şairlerin en büyüğü olarak kabul edilmiştir. Bu bir zincir, yani klasik şiirin gelişiminde önemli halkalar, Şeyhi ve Necati ve onun arasında da Ahmet Paşa. Tabii başka şairleri de saymak gerekir ama o dönemin otoriteleri, tezkirecileri, yazarları böyle bir yargıda bulunmuşlar. Bu da yabana atılacak bir yargı değildir sevgili dinleyenler. Bütün bunların yanı sıra Uzun Firdevsi diye meşhur şair ve ayrıca Cafer Çelebi, Latifi gibi yazarlar, tezkireciler Ahmet Paşa'yı İran edebiyatının mukallidi olarak da nitelemişler. Yani böyle olumsuz bakışlar da var kendisi hakkında. Bunları da bilmek gerekir. Ahmet Paşa'nın tabii ki İran şiirinden etkilendiğini kabul etmek gerekir. Ama bunun üzerine kendi dilini, kendi söyleyişini ve üslubunu yerleştirdiğinde de bir kuşku yoktur. İranlı şairlerden meşhur Selman-ı Saveci, Kemal-i Hocendi gibi şairlerin Ahmet Paşa'yı etkilediği bilinmektedir. Ama Türkçe söyleyen şairler arasında da Ahmedi, Melihi, Şeyhi ve Atayi gibi şairler Ahmet Paşa'yı etkilemişlerdir. Ahmet Paşa'nın divanı günümüze ulaşmıştır. Bununla ilgili başta belirttiğimiz gibi çeşitli çalışmalar yapmıştır. Ahmet Paşa kendisinden önceki şairlere söylediği nazirelerle edebiyatta yeni bir yol açmıştır. Nazirecilik geleneğini yaygınlaştıran bir şair olarak nitelenebilir. Bu özelliğiyle de dikkat çeken bir şairdir. Bir başka yönü de son olarak bunu da belirtelim ve şiirlerinden bir iki örnekle programımızı bitirelim sevgili dinleyenler. Vaktimiz ilerlediği için Ahmet Paşa'nın tarih düşürmedeki başarısıdır. Yani tarihi olaylara manzumelerle notlar düşürmesi, tarihi ebced hesabıyla şiire taşıması açısından başarısıyla dikkat çeker ve başka şairler tarafından da örnek alınmıştır. Başta belirttiğimiz kendisinin affedilmesine, Fatih tarafından affedilmesine yol açan kasideden birkaç beyit paylaşmak istiyorum. Giriş kısmından bu kasidenin. Ey muhit-i keremin kadresi, umman-ı kerem, bağ-ı cud evri kefinden dolu baran-ı kerem. Matla-ı subh-ı zafer mihri zeka ebri haya, felek izz-ü ala daver-i devran-ı kerem, taç bahşı ser-i sultan-ı selatin-i cihan, zinet-i taht-ı nigin hazreti sultan-ı kerem. Böyle devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet'in cömertliği, saygınlığı, merhameti gibi konular bu kasidede işlenerek böylece aslında şair kendisinin affedilmesini talep ediyor. Bir gazelini sizlerle paylaşalım. Can bana bari giran olurdu canan olmasa, can olurdu derdü gam cismimde ger can olmasa, arzuyi halkayı beytül haram olsun haram, ger hayali halkayı zülfi perişan olmasa, cenneti kuyunda kalırdım ger olmasa rakip, ravzadan Adem kaçan çıkardı şeytan olmasa, derdi canan ile dilşol denli ülfet tuttu kim, kaş ki cümle cihan dert olsa derman olmasa. Kirpiğün zahmuracak bağrımı gamzendir delen, tirigende kargar olmazdı peykan olmasa. Canu dilde tiri gamzen üzre bir çeng oldu kim, kan olurdu arada sinemde pinhan olmasa. Gam yemezdim dil sarayın yıktığı için ruzigar, hayli sultanı hayalun anda mihman olmasa. Hattının hükmün tutardım cana tezvir olmasa, zülfinin çevrin çekerdim namüselman olmasa. Dedim ağlarken başım top eyle çevgan zülfüne, dedi çevgan gösterirdim sana baran olmasa. Bağban zülfün harif olmazdı hüsnün bezmine, mahazar avcında şolsi bize nehtan olmasa. Sen giderken suzumu fil cümle teskin etti eşk, bana ahir demde rahmetmezdi insan olmasa. Ahmet'in aşkı zeburun ezber et kolmaz beyan, manisi gül hüsnünün bülbül gazelhan olmasa. Son olarak bir başka şiir daha okuyalım. Ger kimin kim hemdemi gül yüzlü bir canan olur, hanesi cennet bigi daim baharistan olur. Har-ı müjganımda filhal açılır nesrini eşk, bağı çeşmimden çün ol gül yaprağı pinhan olur. Baş koyar benzer sabah ol gül izarın zülfüne, ki ayağı bastığı yer sümbülü reyhan olur. Ey şarabı nab içip azm-ı harabat eyleyen, her kime uğrasan anın hanesi viran olur. Aşık-ı maşuka benzer asman ile zemin, kim biri ağladığınca birisi handan olur. Tir-i gamzen andığı için Ahmed-i dil hasteye, müddeinin sözleri her biri bir peykan olur. Sevgili dinleyenler, Ahmet Paşa'yı ve onun divanını ve şiirlerini tanıtmaya çalıştık bu programda. Umarız gelecek programlarda da birlikte başka eserleri, başka şairleri, başka yazarları ve onların eserlerini tanırız. Bizimle bir arada bulunduğunuz için, bize kulak verdiğiniz için şükranlarımızı sunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.
Kitaplardan.